Ayrım 16. Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 203. Siyah boyalı demir kapıya basamakla iniliyordu. Basamağın üstünde de kırmızı neon ışığı yanıyordu. Tabeladaki bazı harfler düşmüştü. Wallander birkaç gün önce göz yaşartıcı gaz atılan bir yere neden gelmek istediğini merak etti. Karanlıkta el yordamıyla ilerledi. Basamakları indi, kapıyı açtı ve oldukça karanlık bir salona girdi. Tavana asılı hoparlörden gelen müziğin sesini duydu. Dumandan göz gözü görmüyordu. Önce orada yalnız olduğunu sandı. Sonra köşede duran birkaç gölgeyle uzun bar tezgahı gözüne ilişti. Gözleri karanlığa alıştığında bara giderek bir bira söyledi. Barmen kafasını kazıtmıştı.
''Kendi işimizi kendimiz halletmekten yanayız, teşekkür ederiz.'' dedi.
Wallander adamın neden söz ettiğini anlamamıştı.
''Yeterince güvenlik elemanımız var.'' dedi barmen.
Wallander hayretle barmenin kendisini tanıdığını anladı. ''Polis olduğumu nereden anladın?'' diye sordu. Sorar sormaz da pişman oldu. ''Meslek sırrı.'' diye karşılık verdi barmen. Wallander sinirlendiğini fark etti. Adamın küstah tavırları asabını bozuyordu. ''Birkaç soru sormak istiyorum.'' dedi. ''Polis olduğumu anladığına göre kimliğimi göstermeme gerek yok.'' Barmen umursamaz bir şekilde ''Sorulara genellikle yanıt vermem.'' dedi. ''Ama bu kez vereceksin.'' dedi Wallander. ''Vermezsen Tanrı yardımcın olsun.'' Barmen Wallander'e şaşkınlıkla baktı.
''Verebilirim.'' dedi.
''Burada çok Afrikalı var.'' dedi Wallander.
''Burayı severler.
30 yaşlarında zenci birini arıyorum. Adamın çok önemli bir özelliği var.''
''Ne gibi?''
''Bir parmağı yok. Sol elinin bir parmağı kopuk.'' Wallander böylesi bir tepki beklemiyordu doğrusu. Barmen kahkahalarla gülmeye başlamıştı.
''Bunun neresi komik?'' dedi Wallander. ''Sen ikincisin.'' diye yanıtladı barmen.
''İkinci miyim?''
''Bu soruyu soran. Dün akşamda bir adam gelip bana sol eli sakat bir Afrikalıyı görüp görmediğimi sormuştu.''
Wallander konuşmasını sürdürmeden önce bir an düşündü. ''Ona ne söyledin?''
''Görmediğimi.''
''Görmedin mi?''
''Parmaksız birini görmedim.''
''Emin misin?''
''Eminim.''
''Kim sormuştu?''
''Onu daha önce hiç görmedim.'' diye karşılık verdi bardaklardan birini kurulamaya başlayarak.
Wallander adamın yalan söylediğinden kuşkulandı.
''Bir kez daha soracağım.'' dedi. ''Ama yalnızca bir kez.'' ''Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok.''
''Soruyu soran kimdi?''
''Söyledim ya, bilmiyorum.''
''İsveççe konuşuyor muydu?''
''Biraz.''
''Biraz derken neyi kastediyorsun?''
''Yani senin ve benim gibi konuşmuyordu.''
''İşte şimdi bir yere varmak üzereyiz.'' diye geçirdiği içinden Wallander. ''Nasıl biriydi?''
''Hatırlamıyorum.''
''Bana doğru dürüst yanıt vermezsen bedelini ağır ödemek zorunda kalacaksın.''
''Sıradan birine benziyordu. Siyah ceketli, sarı saçlı biriydi.''
Wallander barmenin korktuğu duygusuna kapıldı. ''Bizi kimse duymuyor.'' dedi Wallander. ''Bana söylediklerini yinelemeyeceğime söz veriyorum.''
''Adamın adı Konovalenko olabilir.'' dedi barmen. ''Adı doğru söylersen bir alar benden.''
''Konovalenko mu?'' dedi Wallander. ''Emin misin?''
''İnsan böyle bir şeyden nasıl emin olabilir?''
Wallander hemen oradan ayrılıp yoldan geçen bir taksiyi çevirdi. Arka koltuğa çökercesine oturarak otelin adını söyledi. Odasına döndüğünde kızını aramak üzere telefona uzandı. ''Sonra vazgeçip daha sonra ararım.'' diye geçirdi içinden. Uzun bir süre gözlerini tavana dikerek yattı. ''Konovalenko.'' diye geçirdi içinden. ''Acaba doğru yolda mıydı?'' Robert Ackerblom'un ofisine geldiği ilk sabahtan bu yana olanları yeniden gözden geçirdi. Uykuya daldığında şafak sökmek üzereydi. 16. Kısım. Wallander ertesi sabah karakola gittiğinde kendisine Loven'in Tankblood cinayet soruşturması ekibiyle toplantıda olduğu söylendi. Bir fincan kahve alarak Loven'in çalışma odasına gidip Yistad'ı aradı. Telefona Martinson yanıt verdi.
''Yeni bir şeyler var
mı?'' diye sordu Martinson. ''Konovalenko adında Rus olma olasılığı yüksek birini araştırıyorum.'' dedi Wallander.
''Kendine yeni bir eğlence bulmuşsun.'' dedi Martinson.
''Adamın gerçek adının Konovalenko olduğundan emin değiliz.'' dedi Wallander. ''Ya da gerçekten Rus olup olmadığından da. Rahatlıkla İsveçli de olabilir.''
Martinson, ''Alfred Hanson evi kiralayan adamın yabancı bir aksanla konuştuğunu söylemişti.'' dedi.
''Ben de aynı şeyi düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Ama onun Konovalenko olduğundan pek emin değilim.''
''Neden?'' Yalnızca bir ön sezi bu. Bu soruşturma zaten başından beri ön sezilerle dolu ve bu da hiç hoşuma gitmiyor. Evi kiralayan adamın çok şişman biri olduğunu da söylemişti. Bu tarif Tangblood'ı vuran adama hiç uymuyor. Tabii eğer söz konusu kişi aynı adamsa.
Peki şu kesik parmaklı Afrikalı'dan ne haber?
Wallander bir gece önce gittiği Aurora adlı diskotekten kısaca söz etti.
Önemli bir şeyler yakalayabilirsin dedi Martinson. Stockholm'da daha kalacak mısın?
Evet kalmalıyım en azından bir gün daha. Yeastat'ta her şey yolunda mı?
Papaz Tureson telefon etti. Robert Ackerblom'un karısını ne zaman gömebileceğini sorduğunu söyledi.
Ne zaman isterse gömebilir.
Björk bu konuyu seninle konuşmam gerektiğini söyledi.
İyi işte konuştun sen de. Orada havalar nasıl?
Her zamanki gibi.
Ne demek bu?
Nisan ayındayız. Hava sürekli değişiyor ama sıcak dalgasının geleceğini hiç sanmıyorum.
Babamı arayıp ona hala Stockholm'da olduğumu söyler misin?
Geçen gün aradığımda beni evine davet etti ama gidemedim.
Arar mısın?
Hemen arayacağım.
Wallander telefonu kapattıktan sonra kızını aradı. Kızının sesini duyar duymaz uyandırdığını anladı.
Dün gece arayacaktın dedi kızı.
Çok geç saatlere dek çalışmak zorunda kaldım.
Seni bu sabah görebilecek miyim?
Ne yazık ki olanaksız. Birkaç saat çok yoğun olacağım.
Belki de beni görmek istemiyorsun. Ne dersin?
İstediğimi biliyorsun. Seni daha sonra ararım.
Loven içeri girerken Wallander de telefonu kapatıyordu. Kızının kalbini kırdığının farkındaydı. Loven'in neden Linda ile konuştuğunu duymasını istemediğini bilmiyordu.
Çok kötü görünüyorsun dedi Loven. Dün gece uyuyamadın mı?
Wallander baştan savan bir tavırla belki de gereğinden fazla uyudum diye yanıt verdi.
Henüz önemli bir şey yok ama yakında olacak.
Wallander Aurora'ya gittiğinden şimdilik söz etmemeye karar vererek bir şey sormak istiyorum dedi. Yeastat'a gelen bir duyuma göre Konovalenko adında bir Rus'un polis cinayetine karışmış olabileceği söz konusu. Loven kaşlarını çattı.
Sence bu ciddiye almamız gereken bir şey mi?
Olabilir. Bu haberi veren neden söz ettiğini bilen birine benziyordu. Loven karşılık vermeden bir an düşündü.
İsveç'te yaşayan Rus gangsterleriyle başımızın belada olduğu doğru. Ayrıca bu sorunun geçen yıllara oranla daha da arttığının farkındayız. Onun için de bu konuyla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz.
Kitaplığın yanına giderek rafları karıştırdı. Sonra da aradığı dosyayı buldu.
Elimizde Raykov adında bir adam var dedi. Vladimir Raykov. Hallunda'da oturuyor. Eğer bu kentte Konovalenko adında biri varsa Raykov onu mutlaka tanır.
Neden?
Göçmenlerin arasında nelerin olup bittiğini çok iyi bildiğini söylemişti. Evine gidip ona bir merhaba diyelim.
Loven dosyayı Wallander'e uzattı.
Dosyaya bir göz gezdir dedi. Kafandaki birçok soru işaretinin ortadan kalkacağına eminim.
Gidip kendi gözlerimle görmek istiyorum dedi Wallander. Senin gelmen gerekmez. Loven omuz silkti.
Buradan çıkmak için bahane arıyorum zaten dedi. Elimizde somut ipuçları olmasa bile bu Tangblood cinayetinde bize yol gösterecek birçok şey olduğunu kabul etmeliyiz. Ha bu arada aklıma gelmişti. Teknik elemanlarımız Skane'deki senin o kadının aynı silahla vurulmuş olacağını düşünüyorlar. Ama yine de tam olarak emin değiller. Büyük bir olasılıkla aynı silah söz konusu. Ama tetiği çeken elin aynı el olup olmadığı şüpheli.
Wallander Hallunda'ya gitmek için yola koyulduğunda saat 1'e geliyordu. Yolda bir motelde durmuş öğle yemeğini yerken bir yandan da Loven'in verdiği, Vladimir Raykov'la ilgili verdiği dosyayı okumuştu. Hallunda'ya ulaştığında bir süre durup binayı ve çevresini incelemişti. Sokaktan geçen hemen hemen hiç kimsenin İsveççe konuşmadığı dikkatini çekmişti. Gelecekte her yer böyle olacak diye geçirdiği içinden. Burada büyüyen ve daha sonra polis olan bir çocuğun deneyimleri benimkilerden çok farklı olacak. Apartmanın kapısında yazılı olan isimlerin arasında Raykov'u buldu, asansöre bindi. Kapıyı bir kadın açtı. Wallander polis olduğunu söylememesine karşın kadının hemen savunmaya geçtiğini hissetti. Kimliğini gösterdi.
Raykov dedi, ona birkaç soru sormak istiyorum.
Ne hakkında?
Wallander kadının yabancı olduğunu anlamıştı. Büyük bir olasılıkla Doğu bloku ülkelerinden birinden gelmiş olmalıydı.
Bu onunla benim aramda olan bir konu.
O benim kocam.
Evde mi?
Gidip çağırayım.
Kadın Wallander'in yatak odası olduğunu varsaydığı bir odanın kapısını açıp içeri girdi. Wallander çevresine bakındı. Ev oldukça pahalı mobilyalarla döşenmişti.
Ama yine de Wallander bu evdeki yaşamın geçici olduğu duygusuna kapılmıştı. Sanki bu evde yaşayanlar her an eşyalarını toplayıp başka bir yere gitmeye hazırdılar. Kapı açıldı ve Vladimir Raykov içeri girdi. Wallander'e oldukça pahalı gibi gelen ipek bir sabahlık vardı üstünde. Saçı dağınıktı. Wallander onun uyuduğunu düşündü. Raykov'un da savunmada olduğuna ilişkin bir izlenime kapıldı. Birden bu görüşmeyle bir yerlere ulaşabileceğini hissetti. Robert Ackerblom ofisine gelip karısının kaybolduğunu haber verdiğinden bu yana iki haftadan beri soruşturmada ilk kez somut bir adım atılmış gibiydi. Bilinmeyenlerle dolu bir soruşturma sonunda bir yere gelmek üzereydi. Bundan önceki soruşturmalarda da benzeri duygulara kapılmıştı. İpucunun çok yakınında olduğu duygusuna ve önsezileri genellikle doğru çıkardı. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim'' dedi ama sormak istediğim bazı şeyler var.
''Ne hakkında?''
Raykov konuğuna oturmasını söylememişti. Ses tonu alabildiğine sert ve kabaydı. Wallander ipleri eline almaya karar verdi. Bir koltuğa oturdu ve Raykov ile karısına da oturmalarını işaret etti. ''Elimdeki bilgiye göre buraya İranlı bir göçmen olarak gelmişsin'' diye başladı söze Wallander. ''1970'li yıllarda İsveç vatandaşlığına geçmeye hak kazanmışsın. Ne var ki Vladimir Raykov adı kesinlikle İran adına benzemiyor.
Benim adım beni ilgilendirir.''
Wallander gözlerini Raykov'un yüzüne dikti. ''Elbette'' dedi. ''Ama bazı durumlarda bu ülkede sonradan kazanılan vatandaşlıklar yeniden gözden geçirilip incelenir.''
''Beni tehdit mi ediyorsun?''
''Hayır. Ne iş yapıyorsun?''
''Seyahat acentem var.''
''Adı ne?''
''Raykov Seyahat Acentası.''
''Hangi ülkelere tur götürüyorsunuz?''
''Her ülkeye.''
''Örnek verebilir misin?''
''Polonya.''
''Başka?''
''Çekoslovakya.''
''Devam et.''
''Sana ne be? Nereye gelmek istiyorsun?''
Seyahat acentan yerel yetkililer tarafından bağımsız bir kuruluş olarak kayıtlara geçmiş. Ama vergi memurlarına göre son iki yıldan bu yana vergi beyanında bulunmamışsın. Doğal olarak seni vergi kaçırmakla suçlayamayacağıma göre son birkaç yıldan beri işlerinin iyi gitmediğini düşünüyorum. Raykov şaşkınlıkla baktı. ''Birikimimizle yaşıyoruz'' dedi karısı birdenbire. ''Her yıl çalışmamız gerektiğini söyleyen bir yasa yok.''
''Elbette'' dedi Wallander. ''Ne var ki insanların çoğu sürekli çalışıyor.''
Kadın bir sigara yaktı. Wallander onun tedirgin olduğunu görebiliyordu. Kocası karısına ters ters baktı. Kadın yerinden kalkarak pencereyi açtı.
''Seyahat acentemle avukatım ilgileniyor'' dedi Raykov tedirgin bir sesle.
Wallander adamın tedirginliğinin öfkeden mi yoksa korkudan mı olduğunu kestiremedi. ''Dürüst olalım'' dedi Wallander. ''Benim köklerim ne kadar İran'daysa seninkiler de öyle. Rusya'dan geldim buraya. Büyük bir olasılıkla İsveç vatandaşlığını geri almam olanaksız. Zaten buraya geliş nedenim de bu değil. Ama sen Russun, Raykov ve Rus göçmenleri arasında nelerin olup bittiğini gayet iyi biliyorsun. Yasaların yanlış tarafında duran vatandaşlarını neler yaptıklarını çok iyi biliyorsun.'' ''Birkaç gün önce burada Stockholm'de bir polis öldürüldü. Bu son derece aptalca işlenmiş bir cinayetti. Doğrusu hepimiz bu cinayete çok kızdık. Tabii ne demek istediğimi anlıyorsan.''
Raykov kendini toparlamışa benziyordu. Ne var ki karısı tedirginliğini elinden geldiğince saklamaya çalışsa da yine de belli ediyordu. Sürekli olarak Wallander'in arkasındaki duvara bakıp duruyordu. Wallander koltuğa oturmadan önce o duvarda asılı duran saati görmüştü. ''Bir şeylerin olması gerekiyor herhalde'' diye düşündü. ''Ve bu bir şeyler olduğunda da benim burada bulunmamı istemiyorlar.''
''Konovalenko adında birini arıyorum'' dedi Wallander oldukça sakin bir sese. ''Bu isimde birini tanıyor musun?''
''Hayır'' dedi Raykov. ''Tanımıyorum.''
O anda üç şey Wallander'in kafasında netlik kazandı. Bunlardan biri Konovalenko'nun gerçekten de var olduğuydu. İkincisi Raykov onu çok iyi tanıyordu. Ve üçüncüsü de Raykov polislerin Konovalenko'yu sormalarından hiç hoşlanmıyordu. Raykov her şeyi yatsıdı. Wallander soru sorarken Raykov'un karısına bir göz atmıştı. Kadının yüzü gözündeki ani kısılma Wallander'e aradığı yanıtı vermişti.
''Emin misin? Ben de Konovalenko'nun çok yaygın bir ad olduğunu sanmıştım.''
''Konovalenko adında birini tanımıyorum.''
Raykov karısına döndü.
''Konovalenko adında birini tanıyor muyuz?''
Kadın başını iki yana salladı. ''Ah evet'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Konovalenko'yu tanıyorsunuz. Bizler de sizin aracılığınızla onu ele geçireceğiz.''
''Çok yazık'' dedi Wallander. Raykov şaşkınlıkla baktı.
''Öğrenmek istediğin bu muydu?''
Şimdilik, dedi Wallander. Ama yakında bizden haber alacağına eminim. O polisi kimin vurduğunu öğrenmeden asla pes etmeyeceğiz.
O konuda hiçbir şey bilmiyorum, dedi Raykov. Yani herkes kadar biliyorum demek istedim. Genç polislerin ölmesi çok acı.
Wallander ayağa kalkarken öyle dedi. Bir şey daha var, diye sürdürdü konuşmasını. Birkaç hafta önce İsveç'in güneyinde öldürülen bir kadına ilişkin haberleri gazetede okudun mu? Ya da bu konuyla ilgili haberleri televizyonda gördün mü? Konovalenko'nun bu olaya da karıştığını düşünüyoruz. Bu kez kaskatı kesilen Wallander olmuştu. Raykov'un konuyu tam olarak algılayamadığını gördü. Sonra adamın ifadesiz yüzüne baktı. Bu soruyu bekliyordu, diye geçirdi içinden Wallander, kalp atışları hızlanırken. Tepkisini belli etmemek için odanın içinde dolaşmaya başladı.
''Etrafa bakabilir miyim?'' diye sordu. ''Tabii'' diye karşılık verdi Raykov. ''Tanya, konuğumuzun görmesi için odaların kapılarını aç.''
Wallander evi dolaştı ama tüm dikkatini Raykov'un tepkisi üstünde yoğunlaştırmıştı. Loven bu konuda nedenle haklı olduğunun farkında bile değil, diye düşündü Wallander. İpucu Hallunda'daki bu evde. Kendini bu denli sakin hissetmesine şaşırmıştı. Evden bir an önce çıkarak Loven'i bulmalı ve arama emrinin çıkarılmasını istemeliydi. Raykov'u hemen sorguya çekmeleri gerekiyordu. Polis Raykov'un Konovalenko'nun varlığını kabul edip nerede olduğunu söyleyinceye değin rahat etmemeliydi. Konukları için ayrılmış olduğunu düşündüğü küçük odada adını koyamadığı bir şey dikkatini çekmişti. Odada değişik bir şey yoktu. Bir yatakla çalışma masası, bir koltuk ve mavi perdeler vardı. Duvarlardan birindeki rafta birkaç kitapla biblolar duruyordu. Odanın içindeki ayrıntıları ezberledikten sonra odadan dışarı çıktı. ''Sizleri yeterince rahatsız ettim.'' dedi. Raykov,
''Bizim polisten saklayacak bir şeyimiz yok.'' diye karşılık verdi.
''O zaman korkmanızı gerektiren bir şey de yok demektir.'' Arabayla kent merkezine gitti. ''Artık harekete geçebiliriz.'' diye geçirdiği içinden. Bu ilginç öyküyü Loven'le adamlarına anlatırım ve ağızlarındaki baklayı çıkarmaları için de ya Raykov'u ya da karısını sorguya çekeriz. Onları yakalayacağız, dedi kendi kendine. Yakalayacağız. Konovalenko az kalsın Tanya'nın sinyalini görmüyordu. Arabasını Hallunda'daki sitenin önüne park ettiğinde her zamanki gibi başını kaldırıp yukarıya bakmıştı. Eğer yukarıya gelmesinde bir tehlike söz konusu olursa Tanya camı açık bırakacaktı. Cam kapalıydı. Asansöre doğru giderken birden iki şişe vodkayı arabada unuttuğu aklına gelmişti. Vodkaları almak için arabaya geri dönmüş ve tamamıyla alışkanlıktan başını kaldırıp yukarıya bakmıştı. Bu kez pencere açıktı. Direksiyonun başına geçip oturmuş ve beklemeye koyulmuştu. Wallander kapıdan çıkarken Tanya'nın kendisini bu polis için uyardığını hemen anlamıştı. Tanya kuşkularını daha sonra onaylamıştı. Adamın adı Wallander'di ve dedektifti. Tanya ayrıca kimliğinden polisin Yistaplı olduğunu da fark etmişti.
''Ne istiyormuş?'' diye sordu Konovalenko. Raykov, ''Konovalenko adında birini tanıyıp tanımadığımı öğrenmek istiyormuş.'' dedi.
''Güzel.'' diye karşılık verdi Konovalenko. Tanya ve Raykov ona şaşkınlıkla baktı.
''Elbette çok güzel.'' dedi Konovalenko. ''Ona benden kim söz etmiş olabilir?'' Eğer sizler etmediyseniz, bir tek olasılık var, o da Viktor Mabasha. Mabasha'ya bu polis sayesinde ulaşabiliriz.
Sonra da Tanya'ya kadehleri getirmesini söyledi. Vodka içeceklerdi. Konovalenko bir şey söylemeden kadehini Yistatlı polisin şerefine kaldırdı. Kendinden çok hoşnuttu. Wallander Hallunda gezintisinden sonra doğruca oteline geri döndü. Odasından içeri girer girmez de kızını aradı.
Buluşalım mı?
''Şimdi mi?'' diye sordu kızı. ''Çalışacağını sanıyordum.''
''Birkaç saat boşum. Tabii senin için de uygunsa.''
''Nerede buluşalım? Stockholm'u pek bilmezsin.''
''İstasyonu biliyorum.''
''O zaman orada buluşalım. Ana girişinde. 45 dakika sonra.''
''Tamam.''
Telefonu kapattılar. Wallander aşağıya inip ön büroya gitti. ''Tüm öğleden sonra yokum.'' dedi. ''Beni kim ararsa arasın, yokum. Çok önemli bir işim var ve rahatsız edilmek istemiyorum.''
''Ne zamana kadar?'' diye sordu görevli. ''Ben haber verinceye kadar.''
Karşı kaldırıma geçerek istasyona doğru yürümeye başladı. Ana girişin önünde Linda'yı gördüğünde onu tanımakta zorlandı. Kızı saçını boyamış ve kesmişti. Oldukça yoğun bir makyaj da yapmıştı. Siyah pantolonla parlak kırmızı bir yağmurluk giymişti. Ayaklarında yüksek topuklu çizmeler vardı. Wallander yoldan geçen erkeklerin başlarını çevirerek kızına baktıklarını görünce hem öfkelendi hem de utandı.
Bu onun kızıydı. Ama o özgüvenli genç bir kadın olup çıkmıştı. Çocukluğundaki o utangaçlığından artık eser yoktu. Kızını kucakladığı sırada bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Linda aç olduğunu söyledi. Yağmur başlamıştı. Postanenin karşısında Vasa Gatan Caddesi'ndeki kafeye girdiler. Wallander yemek yiyen kızından gözlerini alamıyordu. Linda babasına bir şeyler yemek isteyip istemediğini sorduğunda Wallander başını olumsuzca iki yana sallamıştı. Linda yemeğini iştahla yerken, "Geçen hafta annem buradaydı," dedi. "Bana hayatındaki yeni erkeği göstermek istemiş. Onunla tanıştın mı?" "Annenle 6 aydan beri konuşmuyorum," dedi Wallander. "Adamı beğenmedim," diye sürdürdü konuşmasını Linda. "Aslında onun annemden çok bana ilgi duyduğu izlenimine kapıldım."
"Ciddi misin?"
"Fransa'dan makine parçaları getirtiyormuş," dedi. "Ama birlikte olduğumuz sürece yalnızca golf oynamaktan söz etti. Annemin golf oynamaya başladığını biliyor muydun?"
Wallander şaşkınlıkla "Hayır," dedi, "bilmiyordum."
Linda bir süre babasını süzdü. "Annemin yaptıklarını bilmeliydin," dedi. "O senin hayatındaki en önemli kadın. Seninle ilgili her şeyi bilir. Örneğin Latvia'daki o kadını da biliyor."
Wallander şaşırmıştı. Eski karısına Bayba Liepa'dan hiç söz etmemişti. "Nasıl öğrenmiş?"
"Biri söylemiş olmalı."
"Kim?"
"Önemli mi?"
"Merak ettim."
Linda birden konuyu değiştirdi. "Stockholm'e niye geldin?" diye sordu. "Yalnızca beni görmeye gelmiş olamazsın." Wallander olanları anlattı. 2 hafta önce babasının evleneceğini haber verdiğini ve Robert Ackerblom'un ofisine gelip karısının kaybolduğunu söylediği andan itibaren olanları teker teker anlattı kızına. Linda babasını büyük bir dikkatle dinliyordu. Wallander ilk kez kızının artık bir yetişkin olduğu izlenimine kapıldı. Kızı hiç kuşkusuz bazı konularda kendisinden çok daha deneyimliydi. "Biriyle konuşmayı özlemişim," dedi sözlerini bitirirken. "Keşke Rydberg hayatta olsaydı, onu hatırlıyor musun?"
"Her zaman dertli olan o adamı mı?"
"Evet, o."
"Hatırlıyorum, ona benzememen için hep içimden dua ederdim."
Konuyu değiştirme sırası şimdi ona gelmişti. "Güney Afrika hakkında ne biliyorsun?" diye sordu.
"Linda, fazla bir şey bilmiyorum. Zencilere köle gibi davranıldığının dışında. Ve ben de elbette buna karşıyım. Bir keresinde bizim okula Güney Afrikalı zenci bir kadın gelmişti. Anlattıklarına inanmak çok zordu," diye yanıtladı soruyu.
Wallander, "O zaman benden daha çok şey biliyorsun," dedi. "Geçen yıl Latvia'dayken sık sık dünyada olup bitenlerden haberim olmadan nasıl 40 yaşımı devirdim diye kara kara düşünüp durdum."
"Dünyayla ilişki kurmuyorsun ki," dedi Linda. "12-13 yaşımdayken sana sorular sorduğum dönemi hatırlıyorum. Kendi daracık dünyanızın dışında ne sen ne de annem nelerin olup bittiğinden haberdardı. Senin bilmek istediğin şeyler evde olanlar, çiçek tarlaların ve işinle sınırlıydı. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyordun. Bu yüzden mi boşandın?"
"Böyle mi düşünüyorsun?"
"Yaşamınız lale soğanları ve banyodaki muslukla sınırlıydı. Birbirinizle konuştuğunuzda yalnızca bunlardan söz ederdiniz."
"Çiçekler hakkında konuşmanın ne zararı var?"
"Çiçeklerin boyları çok yükseldiğinden arkasında olup bitenlerden haberin olmadı."
Wallander bu tartışmaya bir nokta koymaya karar verdi.
"Ne kadar zamanın var?"
"Bir saat."
"Benimse işe dönmem gerek. Bu akşam yine buluşalım mı?"
Sokağa çıktıklarında yağmur durmuştu.
"Bu yüksek topuklarla yürümek zor olmuyor mu?"
"Oluyor," dedi kızı. "Ama zamanla alışıyorsun. Denemek ister misin?"
Wallander kızına sevgiyle baktı. Rahatladığını hissediyordu. Metro istasyonuna doğru giden kızının arkasından baktı. Linda başını çevirip el salladı. Tam o sırada Hallunda'daki evde ne gördüğünü fark etti. Nedenini çıkaramamasına karşın dikkatini çeken şey. Artık bunu biliyordu. Duvarda bir raf vardı ve rafın üstünde de bir küllük duruyordu. Bu küllüğü daha önce bir yerde görmüştü. Bu bir rastlantı olabilirdi ama doğrusu hiç sanmıyordu. Yistad'daki Continental Oteli'nde yediği akşam yemeğini hatırladı. Akşama barda içki içerek başlamıştı. Bar tezgahının üstünde de cam bir küllük vardı. Tanya ile Vladimir'in konuk odasında işte bu küllüğü görmüştü. "Konovalenko," diye geçirdi içinden. Demek ki bir süre önce o da Continental Oteli'ndeydi. Belki de benim oturduğum masada oturmuştu. Demek ki cam küllüklerden birini anı olarak almak istemişti. Bu çok sık rastlanılan bir davranıştı. Elbette ki Yistatlı bir dedektifin Hallunda'daki evin konuk odasına bakacağı aklına gelmemişti.
Wallander odasına çıktı ve her şeye karşın yine de beceriksiz bir polis olmadığını düşündü. Hala kendisinde iş vardı. Belki de Kragerholm'dan fazla uzakta olmayan bir yerde yolunu kaybeden bir kadının acımasızca öldürülmesinin arkasında yatan nedeni ve katili bulabilecek kadar yetenekli ve becerikliydi. Olayları bir kez daha gözden geçirdi. Louis Ackerblom'la Klaus Tengblatt aynı silahla öldürülmüşlerdi. Tengblatt yabancı ve beyaz biri tarafından vurulmuştu. Louis Ackerblom öldürüldüğünde ortalarda olan zenci Afrikalı, yabancı biri tarafından ve büyük bir olasılıkla da adı Konovalenko olan biri tarafından kovalanmıştı. Rykov inkar ediyordu ama bu Konovalenko'yu çok iyi tanıyordu. Dış görünüşüne bakıldığında havaya uçan evi Alfred Hanson'dan kiralayan adam Rykov olabilirdi. Ayrıca Rykov'un evindeki cam küllük de o evdeki birinin Yista'da gittiğinin somut bir kanıtıydı. Şimdilik bildikleri bu kadardı ama içgüdüleri de söz konusuydu ve içgüdülerine kulak verdiğinde bunların çok işe yaradığını biliyordu. Rykov'un evine yapılacak bir baskın birçok sorunun yanıtını da beraberinde getirebilirdi. O akşam otelden fazla uzakta olmayan bir lokantada kızı Linda ile yemek yedi. Bu kez kızının yanında kendini çok daha iyi hissetti. Saat 1'e gelirken yatağına uzandığında uzun zamandan beri bu denli güzel bir akşam geçirmediğini fark etti. Wallander ertesi sabah saat 8'de Kungsholmen'deki karakol binasına gitti. Hallunda'daki olayları ve ulaştığı sonucu anlatırken polisler onu şaşkınlıkla dinliyordu. Konuşurken çevresini saran kuşku dalgalarını hissetti. Ama iş arkadaşlarından birini öldüren katili yakalama istekleri çok yoğundu. Ve polislerin ruh hallerinin yavaş yavaş değişmekte olduğunu gördü. Konuşmasının sonunda da artık herkes onun gibi düşünmeye başlamıştı. O sabah işler oldukça hızlı gelişti. Baskın hazırlığı sürerken Hallunda'daki ev gözetim altına alındı. Enerjik genç bir savcı tutuklama planlarını onaylamak için bir an bile duraksamadı. Baskının saati 2 olarak planlanmıştı. Loven'le iş arkadaşları baskın planını ayrıntılarıyla gözden geçirirken Wallander arka planda durmayı yeğlemişti. Saat 10'da hazırlıkların tam ortasında Loven'in ofisine giderek Yistad'dan Björk'ü aradı. O gün öğleden sonra gerçekleşecek harekat hakkında bilgi verdikten sonra Louis Ackerblom cinayetinin de böylelikle çözülebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
Björk, tüm bunlar bana olası gibi gelmiyor dedi.
Garip bir dünyada yaşıyoruz dedi Wallander.
Ne olursa olsun çok iyi bir iş başardın dedi Björk. Buradakilere olanları anlatacağım.
Ama lütfen basın toplantısı yapma dedi Wallander ve hiç kimse gidip Robert Ackerblom'la görüşmesin.
Merak etme, ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?
İmkan bulabildiğim en kısa zamanda diye yanıt verdi Wallander. Hava nasıl orada?
Björk harika dedi. Sonunda bahar geliyor galiba. Svedberg saman nezlesi olan biri gibi aksırıp duruyor. Bu da baharın müjdecisi bence.
Wallander ahizeyi yerine koyarken içinde belli belirsiz bir sıla setinin kıpırdadığını hissetti. Ama yapılacak baskının heyecanı bu duygusunu bastırıyordu. Saat 11'de Loven baskında görev alacak kişileri odasına çağırdı. Binayı gözetleyenlerin raporuna göre Vladimir'le Tanya evdeydi. Başka birilerinin de evde olup olmadığını söylemek olası değildi. Wallander Loven'in anlattıklarını dikkatle dinledi. Stockholm'daki baskınların alıştığından farklı olduğunu görüyordu. Ayrıca bu boyuttaki bir operasyon Yistad'da pek sık olmazdı. Toplantıdan önce Loven, Wallander'e baskında etkin bir rol üstlenip üstlenmemek istemediğini sordu.
İsterim dedi Wallander. Özellikle Konovalenko oradaysa, o artık benim bebeğim sayılır. En azından yarısı benim. Ayrıca Rykov'un yüzünü de görmek için sabırsızlanıyorum.
Loven toplantıyı 11.30'da bitirirken,
neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz dedi. Büyük bir olasılıkla yalnızca iki kişiyle karşılaşacağız. Ama olay çok daha farklı boyutlara dönüşebilir.
16. ayrımın sonu. Sayfa 219.